家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Mart 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Ali Öcal olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu gazeteci yazar Bahattin Carda olacak. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti yargıya ince ayar, hakim ve savcıların etik ilkelerini belirleyen Türk yargı etiği bildirgesi ilan edildi. Hakim ve Savcılar Kurulu'nda yapılan toplantıda açıklanan Türk yargı etiği bildirgesinde hakim ve savcıların tarafsızlıklarına gölge düşürmemeleri için sosyal medyada yorumlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Yargı mensuplarının görev sırasında hediye, bağış, borç ve yardım kabul etmeyeceğine de dikkat çekildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin yargıda yeri yoktur dedi. Gül, hak arama yollarını bütün vatandaşlar için açık ve işler tutmayı temel edindiklerini belirterek, hak taleplerine süratle ve adaletle yanıt vermek durumundayız ifadelerini kullandı. Milliyet gazetesinden aktaracağımız bir başka haber, güçlü toparlandık başlığını taşıyor. Türkiye ekonomisi 2018'de %2.6 büyüdü. Albayrak, ekonomide en kötü geride kaldı, hızlı bir toparlanma eğilimine girdik dedi. Dövizdeki dalgalanmanın etkili olduğu 2018 yılında ekonomi %2.6 büyüdü. Büyümeye özellikle ihracatın destek verdiği gözlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iktisadi faaliyette en kötü geride kaldı, en kötü beklentiler gerçekleşmedi dedi. Ekonomide güçlü bir koordinasyon yaşandığını belirten Albayrak, son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler sayesinde 2019'da büyümenin yeni ekonomi programında öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır diye konuştu. Hürriyet gazetesinin manşeti 17 şehitli acıya sis davası. Pervari'de 17 jandarma özel harekat mensubunun şehit olduğu helikopter kazasından 7 yıl sonra dönemin Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkında dava açıldı. İddianamede Eken özetle şöyle suçlanıyor. Bölgede sis olabileceği tahkikat raporlarıyla tespit edilmiş, ikinci bir helikopterin temin edilmesi veya operasyonun ertelenmesi değerlendirilmemiş. Olayda dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle kaza kırım raporuna göre de kusurlu olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Şükrü Eken ise pilotun kararıyla uçuşun yapıldığını ve iptal edilmesine yönelik kendisine herhangi bir talep gelmediğini öne sürdü. Eken'in 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede Siirt Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 20 Mayıs'ta demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti CHP'li Mansur'un dosyası kabarık. Bir değil, iki değil, üç değil, CHP Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında ondan fazla suçlamayla ilgili dava ve soruşturma dosyası var. İşte utanç tablosu demiş Sabah gazetesi. Sahte senet cezası, alacak ve menfi tespit davaları, tehdit şantaj soruşturması, kaçak işçi çalıştırma, sahte belge ile kayıt, ağır cezada dava diye sıralanıyor Sabah gazetesinde bu maddeler. Temiz aday bulamadınız mı başlığı var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'la ilgili CHP'ye şu soruları sordu. Yavaş'la ilgili iddialar çok vahim. Neden susuyorsunuz? Neden vatandaşın önüne temiz bir aday çıkarmadınız? Türkiye'nin başkentine böyle bir kişiyi aday yapmak CHP'nin hangi ilkesine sığıyor? Bu ismi hala aday olarak tutmakta ısrar edecek misiniz? Hemen yandaki haber, her türlü bölücülük ayaklarımızın altında. Başkan Erdoğan, Şırnak'a Antalya'dan, Trabzon'dan, Malatya'dan, Hakkari'den, Bursa'dan ayrı düşünmeyiz, düşünemeyiz dedi. Bu ülke hepimizin, bu bayrak hepimizin, bu ezan hepimizin, bu devlet hepimizin. Artık bu ülkenin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yok. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti her türlü ayrımcılık ayağımızın altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ve Hakkari'de coşkulu kalabalığa birlik mesajları verdi. Bu ülkede yaşayan herkesin etnik kökenine bakılmaksızın bir olduğuna vurgu yapan Erdoğan, her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz dedi. Erdoğan şöyle konuştu. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı, beraber olmayı, dost ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak bir inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tarihin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, yan yana saf tutanlarız. Bizler Alparslan'ın ve Selahattin'in torunlarıyız. Bu ülkenin artık terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. 12, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı? Bu teröristler değil mi? Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin 31 Mart'ı yine bir milat yapalım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesinin manşeti PKK'lının oyuna da talibiz. CHP milletvekili PKK'ların yuvalandığı Almanya'da açıkladı. PKK'lıdır, Zillet İttifakı üyesidir, hiç fark etmez, oylarına talibiz. Köln'deki toplantıda konuşan Aysu Bankoğlu, kimin oyuna talip olduğumuzu anlatayım. PKK'lıdır, Zillet İttifakı üyesidir, fark etmez. Şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak bellidir. Tüm halkımızın oyuna talibiz dedi. Star gazetesinin manşeti "Ortak tarihin çocuklarıyız. Başkan Erdoğan, Şırnak ve Hakkari'den seslendi, birlik beraberlik mesajı verdi. Aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır." Yeni Birlik gazetesinin manşeti "PKK oylarına talibiz. Almanya'nın Köln kentinde Halk TV'den de canlı yayınlanan bir oturuma katılan CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, kimlerin oylarına talip olduklarını açıkladı. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Milat gazetesinin manşeti "Kandil'in desteğini almak için CHP'de her yol mübah, PKK'dan oy istedi" başlığı var. CHP 31 Mart'a kadar iyice zıvanadan çıkacağını gösterdi. HDP ile ittifak yapan CHP'de "oyum Kürdistan'a" diyen aday bile var. CHP'li bir milletvekili ise açıkça PKK'dan oy dilendi diyor Milat gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti "artık gözyaşı akmayacak. Erdoğan, Şırnak ve Hakkari'de söz verdi. Terör zulmü yüzünden anaların gözünden tek bir damla yaş dökülmesine tahammülümüz yok" dedi. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti "bu topraklara ameliyat yaptırmayız. Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihini Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olarak gösterdi. Muhalefettekilerin ülkeyi kamplaştırdığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez. Topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz" diye konuştu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç, günaydın.
Arzu Türk'ten günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Başkentin bugün siyaset ağırlıklı bir gündemi var. Zira 31 Mart yerel seçimlerine 19 günlük bir süre kaldı. Liderler meydanlarda, miting coşkuları devam ediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün programlarını İstanbul'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un ilçelerinde vatandaşlara seslenecek. Birkaç farklı program var. İlçelerde mini mitingler düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada hem iç hem dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhur İttifakı sahada. Devlet Bahçeli de, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mitinglere katılıyor. Yozgat ve Kırıkkale'de bugün iki ayrı programı olacak. Saat 14'te Yozgat'ta vatandaşlarla bir araya gelecek. 17.30'da da Kırıkkale mitingi gerçekleşecek Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Başkentte adaylar da bir yandan sahada çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki bugün Yerli Düşünce Derneği'nin bir toplantısına katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'la bugün bir basın toplantısı düzenleyecek saat 11'de. Dün hakkında bazı iddialar vardı. O iddialara yanıt vermesi bekleniyor bu toplantıda. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Taceddin Dergahı'nda düzenlenecek programa katılacak. 12 Mart 1921'de resmen milli marşı olarak kabul edilmişti. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştı. Başkentin bugün bir diğer önemli gündem maddesi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi davaları. Bugün Sincan yerleşkesinde 3 ayrı dava var. Genelkurmay çatı davasında 224 sanık son savunmalarını gerçekleştiriyor. Akıncı üssü davasında 475 sanık da esas hakkındaki mütalaya ilişkin son savunmalarına başlayacak. Karar Pokulu davasında da yeni duruşma bugün görülmeye devam edecek Sincan'da diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Arzu Hanım.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle hep birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Rasim Kılıç gündemi aktarırken belirtti. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan şunları kaydetti. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız ülkemizi beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Neler söyleyeceksiniz efendim?
Evet, İstiklal Marşı gerçekten Türkiye'nin tarihi, milli, hani insani ve dini kimlikler de dahil en kuvvetli ortak paydasını teşkil ediyor. İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy da Türkiye'de hani hem karakteri itibariyle hem bakış açısı itibariyle örnek alınması gereken çok önemli bir isim. Değerli dinleyicilerimizin Mehmet Akif Ersoy'un hani İstiklal Marşı'nın şairi olmak ötesindeki yönlerini de hem kendilerinin öğrenmesinde hem de çocuklarına öğretmesinde gerçekten çok fayda var. Akif toplumsal siyasi meselelerle yakından ilgilenmiş, hatta toplumsal ve siyasi rezilliklere karşı kendi ifadesiyle mücadele etmiş ama bütün bunları yaparken Arzu Hanım, bu sert mücadeleleri yürütürken, eleştirileri yürütürken ne toplumla, ne siyasetle, ne devletle, ne devletin kurumlarıyla düşmanlık, hasımlık ilişkisi geliştirmemiş bir isimdir. Yani eleştiri yaparken hep o toplumun içinde, o devletin yanında durarak eleştirilerini dile getirmiştir. Şiirleri bu bahsettiğimiz anlamıyla işte tarihi, sosyolojik olarak hem dönemini hem de milletin kimliğinin mayalandığı dönemlere gidip gelen, işte Hazreti Ömer'e de gidip gelir, Buhara'ya da gidip gelir. Bunlar etrafında bir kimlik örer ama dediğim gibi bunlar hayali, ütopik şeyler değildir. Yaşayan gerçeklikle eleştirel bir zeminde diyalog kurar. Yeni yetişen nesle, Asım'ın nesline öğüt verir. Onlara hani batıdan ilmi alıp gelmelerine, tekniği alıp gelmelerine, bir an önce alıp gelmelerine salık verir. Asım'ın neslinin bu toplumsal veya siyasi hadiseler karşısında, kendi ifadesiyle yenileyelim, rezillikler karşısında, büyük eleştiri doğurabilecek hadiseler karşısında ilim ve eğitim yolunu tercih etmesini, siyasete hatta siyasetin gayrimeşru yolu olarak, mesela diyelim toplumsal bir rezillik olarak görülen meyhane ve kumarla mücadeleyi gençlerin gidip oraları basarak değil, ilim ve tekniği alarak ama aynı zamanda meşruiyet yolundan, kanun yolundan ayrılmayarak her zaman meşru bir zeminde kalmalarını telkin ederek, efelik çıkmaz yol değil der. mesela Asım'ın nesline böyle bir hat önerir. Bu da fevkalade önemli. Gençler açısından, daha sonraki dönemler açısından da malum Türkiye Asım'ın neslinin birçok defalar bu siyasi şiddet olayları sebebiyle heder edildiği dönemler yaşadı. Akif bunların hepsinde gençliğe siyasi pozisyonunuz olabilir ama efelik ve kanun dışılık hiçbir zaman tercih edilmez. Sizin yapmanız gereken ilim ve tekniği almak ve aldıktan sonra da milli manevi değerlerle yoğurarak burada Japonların mesela yaptığı gibi başarılı bir işte çağın icabına uygun, çağın idrakine uygun bir kimlik inşa etmek olarak tanımlar. Bu manada Akif'in dediğim gibi birbirinden çok farklı kesimlerin ortak paydası olacak. Barış Manço'nun dediği gibi en sevdiğimiz şair Mehmet Akif derdi ya şarkısında. Gerçekten hepimizin en sevdiği şair olabilecek. Bunu hak eden bir yeri var. Akif bir de hani karakterinin sağlamlığı yanında çok değişik özellikleri olan bir isim. Spor yapar, güreşir. Mesela herkes onu işte İslamcı olarak bilir ama o İslamcılığın yanında mesela Batı musikisini çok iyi bilir, takip eder ve dinler. Çok yönlü, müktesebatı çok geniş bir isimdir. Yani bir yandan Kur'an'dan tercüme yapar, diğer yandan Batı'dan tercüme yapar. Bunlar fevkalade önemli bir zenginlik. Mehmet Akif Ersoy vesilesiyle bir başka şairimiz İsmet Özel dün kalp krizi geçirmişti, tedavi altına alınmıştı. Ona da şifalar dileyerek isterseniz bu bahsi tamamlayalım.
Peki. Evet, bir yandan yerel seçimlere artık 20 günden az vakit kaldı. 19 gün diyor Hürriyet gazetesi. Dolayısıyla hem meydanlar hareketli hem siyasi gündem son derece hareketli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, İstanbul'un ilçelerinde olacak. MHP'nin bir programı var. Devlet Bahçeli, Yozgat ve Kırıkkale'de halka sesleniyor. Nasıl değerlendireceksiniz yerel seçim gündemini?
Dediğiniz gibi 3 haftadan az kaldı Arzu Hanım. Mesela 3 hafta sonra biz program yaparsak nasip olursa seçim sonuçlarını yorumlayacağız. Evet. Yani seçim sonuçları bitmiş olacak. Aşağı yukarı önceki gün pazartesi de hani mahalli seçimler olduğu için bazen itirazlar şunlar bunlar oluyor. Aşağı yukarı kesin olmayan sonuçları almış olacağız. Onlar üzerine yorumlarda bulunacağız.
Evet.
Seçim süreci ilerliyor. İşte kendi içerisinde bir polemik var ama neticede hani serbest bir rekabet altında herkes sözünü ifade edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde YSK'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi olan kişi bir açıklama yaptı. Seçimin hani iddia edildiği gibi yolsuzluk vesaire türünden şeylerin olamayacağını, nasıl tedbirler alındığını CHP'li üye açıkladı. Bu fevkalade önemli. Daha önce de zaman zaman konuşmuştuk hatırlarsınız. Seçimlerin neticesinden bağımsız olarak bizim seçim marifetiyle karar verme kabiliyetimizi, bu uzun tarihi demokratik hürriyet mücadelesi içerisinde kazandığımız bu kabiliyeti ısrarla korumamız lazım. İşte Akiflerin de ikinci meşruiyet öncesinden itibaren mücadele ettiği hürriyet mücadelesinin temel amacı buydu. Milletimiz oyuna fevkalade kıymet veriyor ve ona sahip çıkıyor. Buna ilişkin müesseseler de kurulmuş durumda. Seçimleri bir yandan hakim teminatı altında, diğer yandan da en çok oy alan 5 partinin gözetiminde, denetiminde, hatta onların eliyle yapıyoruz. Onlar sayıyorlar, tutanak tutuyorlar. Böylece genel merkezlerine, kamuoyuna ve YSK'ya bildiriyorlar. O bakımdan seçimlerin bu haliyle gelişiyor olması ve seçim sonuçlarının şimdiden işte muhalif muvaffık YSK'daki parti temsilcileri marifetiyle de güven altında olacağını ifade etmeleri fevkalade önemli. Çünkü bunların etrafından tartışmalar açılmaya çalışıldığını, Türkiye demokrasisinin meşruiyetini aşındırmaya çalışan, yani iyi niyetli olmayan unsurlar olduğunu geçmiş dönemlerde gördük. Türkiye demokrasisini bu manada tahkim ediyor. Bu tartışmalar günümüzde işte bir yandan beka meselesi istikametinde şekilleniyor. Biraz ekonomi var. Bir de yerel olarak bazı konular konuşuluyor. Ama 31 Mart seçimleri yerel seçimler olmakla beraber buralarda hani yerel iddialar, adaylar, projeler önemli olmakla beraber aynı zamanda bu yerelliği aşan bir öneme sahip. Bunun önemi hatırlatmak için ben 5 yıl önceye dönmeyi anlamlı görüyorum. 5 yıl önce 30 Mart 2014 yılında bir yerel yönetimler seçimi daha oldu. Bundan önceki seçim. O seçimin havasını hatırlayalım Arzu Hanım. O seçimden önce 2013'te Mayıs sonunda işte Haziran ayına kadar devam eden gezi olayları oldu. Başlangıçtaki hani sivil protesto bir şiddet hareketine, hükümeti devirmeye yönelik bir harekete dönüştü. Bir takım illegal örgütler, yapılar işin içine dahil oldular. Onu takiben 17-25 Aralık'ta FETÖ, yargı, polis ve medya ayaklarıyla hükümeti devirmeye yönelik yeni bir hamlede bulundu. O da başarısız oldu. Ancak bu iki hadisenin hani şiddet kullanarak, gayrimeşru yol ve yöntemler kullanarak siyaseti dizayn etme gayretlerinin nemalarını 30 Mart yerel seçimlerinde toplamaya çalıştılar. Hem Gezi'deki hem de bu 17-25 Aralık'taki gayrimeşru zeminde manipülasyonlarla elde edilen bir takım belgeler, ifadeler 30 Mart seçimlerinden önce hatırlanacaktır. Muhalefet Partisi'nin işte grup toplantılarına okundu. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında muhalefetin büyük eleştirileri söz konusu oldu. Yine hatırlanacaktır. Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Canhıraş bir şekilde bir mücadeleye girişti. Hatta Konya'ya sesi kısıldığı için gidemedi. Hatta birkaç kere de çok o kısık sesiyle bir şeyler anlatmaya çalıştı. Şimdi o seçimde bu gayrimeşru mücadele tarzı seçmen tarafından, vatandaşlarımız tarafından onaylanmadı. Ve 30 Mart 2014 seçimlerinde gayrimeşru müdahaleye muhatap olan AK Parti hükümetini ibra etti seçmen. O zamandan bu yana uzun bir seçim dönemi geçirdik Arzu Hanım. Saydım 7 seçim var o zamandan bu yana. Bakın 30 Mart, onu takiben 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran 2015'te genel seçim, seçimlerin yenilenmesiyle 1 Kasım 2015'te bir genel seçim daha, 16 Nisan 2016'da referandum, anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylandığı referandum. Onu takiben de 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle meclis seçiminin yenilendiği 24 Haziran seçimleri, bununla son olarak 31 Mart seçimleriyle 7 oluyor. Yani uzun bir seçim gerçekleşti bu 2013'te içine girdiğimiz türbülansla. Bu türbülans önemli bir türbülanstı. O dönemde mesela Mısır'da bir darbe gerçekleşti. Yine onu takiben işte Ukrayna'da yaşanan gerilimin neticesinde Ukrayna bölünmüş durumda hali hazırda. Şimdi bu hani sadece Türkiye ile ilgili değil, bölgesel olarak da türbülansın, baskının arttığı, dış politikanın önem kazandığı bir dönemi geçiriyoruz. Şimdiki seçimlerin de bu manada hani belde veya illerdeki belediye meclisleri veya başkanların ötesinde hem Türkiye'de hem de bölgede, dünyada önemli etkilerinin olacağını ifade etmeliyiz. Zaten her halükarda Abraham Lincoln'un dediği gibi Amerikan başkanı, seçim kurşundan etkilidir. Seçimin çok önemli tesirleri olur, görünen görünmeyen. Bu seçimin de bu manada önemli tesirleri olacaktır. Bu seçimleri takiben Suriye'de Türkiye'nin girdiği bir mücadele var. O mücadele Türkiye'ye yönelik terör örgütünün bir ayağının Türkiye'yi kuşatma ve aynı zamanda kalıcı bir yapı elde ederek Türkiye'nin içerisine hani yine terör ihraç edebilecek bir yapı oluşturmasına son verme gayreti. Diğer taraftan da işte Türkiye'nin NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini yeni bağımsızlığına dikkat eden ve milli politikalarına, milli menfaatlerine daha ehemmiyet veren bir yeni zemine, formüle taşıma gayreti var. İşte S-400 tartışmaları buradan çıkıyor. Yine artan bir tansiyon var Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Türkiye bu tansiyonu idare edebilecek bir hakkı selimle davranmaya çalışıyor. Ama işte bu S-400 meselesi fevkalade önemli. Türkiye'nin hani 70 küsur yıldır ittifak içerisinde yer aldığı NATO'nun hani hava savunma sisteminin dışında kalmış olması, hava savunma sistemini kuramamış olması büyük bir problem. Bu problemi aşmak için Türkiye bir yandan yerli üretim çabası içerisinde, ama bu zaman alacak. O aradaki zamanı telafi etmek için de, aradaki zamanda ikame edebilmek için de S-400 füzelerini alıyor Rusya'dan. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurdu defalarca. Yıllar geçti. Neticede Rusya ile anlaşmak durumunda kaldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sanki bu gelişmeler yokmuş gibi S-400 üzerinden Türkiye'ye yönelik bir takım açıklamalar yapıyor. Bu açıklamaların bir süre daha devam edeceğini, özellikle Temmuz 2019'daki bu teslimata kadar devam edeceğini tahmin edebiliriz. Ama Türkiye fevkalade kararlı duruyor. Çünkü bu hani sadece basit bir hava savunma sistemi değil, basit dediğimiz teknik manada söylüyorum. Yoksa o da çok önemli. Çünkü Türkiye mesela İran'ı tecrit etmek istiyorlar. Balistik füzeleri var diye, bir tehdit oluşturuyor diye. İran Türkiye'nin komşusu. Türkiye'nin bu balistik füzeleri olan ülke karşısında hava savunma sistemi yok. Bunu kurmak istiyor. Müttefikleri de ona yardımcı olmak yerine hani her seferinde konuyu yokuşa sürecek, problemi hani topu taca atacak bir formül içerisinde oldular. Şimdi Türkiye bu konudaki kararlılığını gösterdiği andan itibaren hem S-400'ler meselesinde, hem Amerika-Türkiye ilişkilerinde, hem NATO ilişkileri çerçevesinde, hem de özellikle Suriye'de yaşananlar etrafında Türkiye'nin içerideki istikrarının, içerideki siyasi iktidarın iradesinin güçlü olması ehemmiyet arz ediyor. Bu bahsettiğimiz 7 seçimlik uzun seçim 31 Mart'ta sonuca bağlanabilirse, Türkiye'nin önünde yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz bir istikrar dönemi olacak Arzu Hanım. Bu istikrar döneminde Türkiye'nin bir yandan bu dış politika, diğer yandan bu dış politikaya bağlı olarak gelişen ekonomik alanlarda, keza hukuk, demokrasi alanında mesela Adalet Bakanımız hukukla ilgili reform taslağını seçimlerden sonra açıklayacak bir temel ilkeler, prensipler bildirgesi açıkladı. Buna benzer birçok alanda reform hareketleri, gayretleri var.
Eğitimde sanıyorum, tabii, değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı da çalışıyor.
Tabii çünkü. Milli Eğitim de reform çerçevesinde çalışıyor. Bu sefer hani aceleye getirmeden temel bir takım prensipler, ilgili aktörlerle istişareler etrafında hazırlanıyor. Bizim bu 4,5 yılı çok iyi kullanmamız lazım. Hem savunma sanayinde de çok önemli bir eşiğe geldik. Savunma sanayiyle beraber Arzu Hanım çok önemli mesela. Nükleer enerjide çok önemli noktalara geldik. Bütün bunlarda bu 4,5 yılı kullanarak Türkiye'nin bir üst dike sıçrayacağı bir reform ve atılım dönemine ihtiyaç var. Bu bakımdan da 31 Mart seçimleri hani sadece belediye seçimlerinin olduğu bir seçim olarak değerlendirilmemeli. Belki seçmen, vatandaşlarımız yoruldu, ama bu 2014-30 Mart'ından başlayan 2019-31 Mart'ında bitecek olan o 7 seçimlik maratonu şimdi son bir gayretle tamamlamak gerekiyor. Çünkü bu 31 Mart'ta eğer bu uzun seçim tamamlanamazsa Arzu Hanım, yeniden bir seçim havası bütün bu reform gayretlerini zora sokacak. Diğer yandan da yurt dışındaki baskıları, içerideki kırılganlıkları artırabilecek. Ben o bakımdan 31 Mart seçimlerinin fevkalade önemli olduğunu ve artık belediye seçimleri hüviyetini aştığını düşünüyorum. Bu manada hani Cumhur İttifakı'nın beka tanımlaması yerinde, muhalefet de beka yoktur demek yerine, beka meselesi yoktur demek yerine, vardır ama sizin çözümünüz yerine biz şunu öneriyoruz derse daha isabetli olur. Bu Türkiye'nin elini güçlendirir. Özellikle bu dış politikadaki, ekonomideki türbülans karşısında içeride muhalefetin de meşru bir yerde durduğunu, Türkiye'nin temel meselelerinde bir ortak payda, biraz önce Akif'ten bahsettik, bir ortak payda yakalamak lazım geldiğinin altını çizelim. Yani milli mücadele zamanında Akif İstiklal Marşı'nı yazarken mecliste birbirinden farklı isimler, farklı görüşten isimler vardı. Ama Akif'in İstiklal Marşı ortak paydasında mesela birleşilebildi. Bugün itibariyle de böyle bir hani ortak paydaya ihtiyaç var. Bu ortak payda Türkiye'yi gerçek anlamda lig atlatacak bir sıçramaya imkan veriyor. Özellikle dünyadaki gelişmeler çerçevesinde düşündüğümüzde.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Ali Öcal. Spordaki gelişmeleri konuşacağız şimdi. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere futbolla başlayalım. Dün Galatasaray Antalya Spor'la maç yaptı. Galatasaray Antalya engelini gol şov yaparak aştı diyor Hürriyet gazetesi. 5-0'lık bir sonuç var önümüzde. Nasıl değerlendireceksiniz?
Güzel bir manşet atmışlar. Gerçekten haftanın en farklı galibiyetini sarı kırmızılar aldı. Antalya Spor karşısında 5-0'lık bir galibiyetle 3 puanla tamamlayıp şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Yani ben bu sezona şöyle baktığım zaman çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Medipol Başakşehir'de 25. hafta karşılaşmasında çok önemli bir rakiple mücadele etmişti. Fenerbahçe'ydi rakibi. Fenerbahçe bu sezon herhalde tarihinin en zor sezonlarından birini geçiriyor. 28 puanda kaldı. Küme düşme ve tehlikesiyle karşı karşıya. Medipol Başakşehir Türkiye futbol tarihinde işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra bir Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonlukları vardı. Türkiye bir şampiyon daha kazanacak gibi geliyor bana en üst liginde. Gerçekten 57 puanla şu anda lider durumda. Galatasaray takip ediyor 49 puanla. 8 puan kapanır mı? Kapanmaz mı belli olmaz ama 9 maç kaldı ligin tamamlanmasına. Ben biraz zor görüyorum bu farkın kapatılacağını. Ama futbolda her türlü sonuca da açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ligin özellikle üst sıralarına baktığımız zaman Medipol Başakşehir'in bir istikrarı var. Başarılı sonuçlara imza atıyor. Her ne kadar fazla seyirci desteği olmasa da çok iyi futbol oynuyor ve lider durumda. Hemen onun arkasında Galatasaray'ı görüyoruz. 49 puanda. Beşiktaş 44 puanda. Trabzonspor'da 40 puanda. Hı hı. Alt tarafa baktığımız zaman inanılmaz bir mücadele var. Sadece Akhisar Spor'la Erzurum Spor'un kümede kalma şansı her geçen gün azalıyor. Yalnız matematiksel olarak her iki takımın da daha 9 maçı olduğunu düşünürsek kümede kalma umutları devam ediyor. Ama şöyle baktığımız zaman 14 tane takımın hala küme düşme tehlikesi var. Biz bugüne kadar, ben bunca senedir futbolun içerisindeyim, sporun içerisindeyim ama bu kadar küme düşme tehlikesi yaşayan takımların sayısının fazla olduğu bir sezon hatırlamıyorum.
Evet. O zaman ilk 4 sıra için belki tehlike yok, alttaki her
kesinlikle,
takım için var.
Kesinlikle, kesinlikle. Yalnız matematiksel olarak tabii her türlü sonuca açık bir lig var. Önümüzdeki günlerin neler olacağı, neler getireceğini, futbolun işte güzelliği de bu olsa gerek, hiç kimse tahmin edemiyor. Gerçi 2019 yılına baktığımız zaman Türkiye'de futbol adına çok ilginç gelişmelere sahne oldu.
Evet.
Özellikle hemen daha önce sizlerle de yayında konuştuğumuz gibi Ziraat Bankası'nın tüm Süper Lig kulüplerinin borçlarının yapılandırılması gibi bir adım atması kulüplerimizi biraz rahatlattı. Çünkü kulüplerimiz çok ciddi borç batağındaydı. Bunun ardından hemen baktık ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti. Bir hafta önce böyle bir şey yaşandı. Hiç kimse bu gelişmeyi beklemiyordu. Ama bekleyenler de vardı. Çünkü Yıldırım Demirören'in sürecinde Türk futbolu çok başarılı sonuçlar alamamıştı. Şimdi Hüsnü Gürel'i vekaleten Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetiyor. 1 Haziran'da genel kurulu olacak. Şu anda henüz isimler zikredilse de net bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığına kimlerin aday olacağı henüz belli olmadı. Tabii bu arada milli takımla ilgili de bir takım gelişmeler oldu. Lucescu ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ın başında olan Şenol Hocam'la 1 Haziran'da mukavele imzalanacak. Yalnız bu hafta oynanacak lig maçlarının ardından lige 21 gün bir ara verilecek. Hı. 2020 Avrupa Şampiyonası var. Bizim herhangi bir iddiamız yok ama maçları tamamlayacağız. İşte 25 Mart'ta Arnavutluk'la deplasmanda bir maçımız olacak. Arkasından Moldova'yla oynayacağız.
Hı hı. Arada Spor Toto Süper Lig'de maç yok.
Yok, yok. Bu arada seçimler de var. Yani 21 gün ara, çok ciddi bir ara.
Evet.
Futbol severler büyük bir özlemle tekrar lige dönecekler. Ligde neler olur? Ben şöyle notlarıma baktığım zaman, geride kalan haftaya baktığım zaman ilginç bazı notları da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. İşte Ankara Gücü Bursa Spor maçı haftanın ilginç maçlarından biriydi. Onu ilginç kılan da Antalyaspor deplasmanından dönerken iki tane Ankara Gücü genç taraftarının hayatını kaybetmesi, bu derin bir üzüntü yarattı.
Evet.
Tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Evet.
Bursa Spor maçı öncesi bütün Türkiye'nin renkleri birleşti. Ankara Gücü'nün acısını paylaştı. Yani çok güzel bir maç oldu. Centilmenlik en üst düzeye çıktı. Acılarla bir araya gelen Türk futbolu bundan sonra sevinçlerle de inşallah dilerim bu güzelliklerini devam ettirir diyorum. Tabii baktığımız zaman TFF 1. Lig'de de çok heyecanlı maçlar oluyor. Özellikle Gençler Birliği, Osmanlı Spor ve Denizli Spor'un zirve mücadelesinin yaptığını görüyoruz. Denizli Spor şu anda averajla liderliğini sürdürüyor. Kapanış maçı dün gece oynadı. Ümraniye Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Osmanlı Spor Adana Demirspor deplasmanından da 0-0 beraberlikle döndü. Üçüncü sıraya geriledi. Gençler Birliği'nin maçı ilginç haftanın maçlarından biriydi. Gençler Birliği Erkan Sözer ile çok başarılı bir sezon geçirmişti. Ama son haftalarda biraz puan kayıpları olunca bir antrenör değişikliğine gidildi. İbrahim Üzülmez'le çıkıldı bu son maça. Altay karşılaşmasıydı. Son derece önemli bir karşılaşmaydı. İzmir temsilcisi bayağı başarılı bir futbol ortaya koydu. Çok ciddi gol pozisyonlarına girdi. Ve özellikle belirtmem gerekirse bu maçı Emrullah Şalk, Gençler Birliği kalecisi, çok başarılı bir günündeydi. En az 3-4 tane çok önemli gol pozisyonuna müsaade etmedi. Stanko'nun penaltı golüyle Gençler Birliği bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve 48 puanla şampiyonluğun en iddialı takımlarından biri olduğunu gösterdi. Yani TFF 1. Lig'de de çok önemli karşılaşmalar oluyor. Zaman zaman tabii izleyicilerimize daha atliklerden de ufak tefek de olsa bilgiler vermekte yarar var. Özellikle ikinci ligde de çok çetin puan mücadeleleri ve şampiyonluk mücadeleleri var. Özellikle beyaz grupta köçeğin gücünün liderliğiyle devam eden grupta çok ciddi bir şampiyonluk mücadelesi veren takım sayısı var. Sarıyer, Samsun Spor, ondan sonra Kastamonu Spor, bu takımlardan hangi Sakarya Spor, özellikle Sakarya Spor, Samsun Spor, Süper Lig tecrübesi olan takımlar, taraftarı olan takımlar, o takımların da tekrar en üst lige dönme yolculukları var. En azından önümüzdeki sene TFF birinci lige gelip ondan sonra da Süper Lig'de mücadelelerine ve yollarına devam etmek istiyorlar. Kırmızı grupta da Menemen Belediyespor'un mücadelesini görüyoruz. Tabii vaktimiz de azalıyor. Onu da iyi değerlendirmemiz gerekirse basketbol heyecan.
Evet, Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde maçlar oynanıyor. Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'le yaptığı maç sonucu dünkü gazetelerde vardı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Fenerbahçe lider olarak devam ediyor ama dün Fenerbahçe zirveyi ilgilendiren bir maç Anadolu Efes Fenerbahçe'nin rakibiydi. Türk Telekom'la oynadı. Türk Telekom'la Ankara'da olan bir karşılaşmaydı. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Yani ilk periyotu büyük çekişmelere neden oldu ve gerçekten ondan sonra Anadolu Efes ağırlıklarını koydu. Barcelona maçının verdiği bir moral vardı. Euroleague'den onlar galibiyetle dönmüşlerdi. O moralle Ankara'ya gelmişlerdi ve çok çekişmeli geçen bir karşılaşma sonunda Anadolu Efes 84-76 Türk Telekom'u yenerek Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdürdü. Tabii her iki takımın hem ligde hem de Avrupa'da büyük bir mücadelesi var. Özellikle Euroleague'de Maccabi ile oynayacak Perşembe gün. Fenerbahçe'de Barcelona ile oynayacak. Bu ligde her türlü sonuçlara sürpriz gibi. Yani gerçekten basketbol heyecanı da tüm hızıyla sürüyor. Dün akşam özellikle Ankara'da çok güzel görüntüler vardı. Ergin Ataman da Ankara seyircisinin hakkını teslim etti. Gerçekten Ankara basketbol açısından çok güzel bir şehir dedi. Bu arada tabii bir özel notu da paylaşmak gerekirse Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri hafta sonu oynanan maçlarda, müsabakalarda hem öğrenim hayatlarını sürdürürken hem de müsabakalara tanıklık ederek tecrübe kazanıyorlar. Özellikle Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi arasındaki imzalanan bu protokol gelecekte Türk sporu adına, özellikle bizim meslektaşlarımızın yetişmesi adına, geleceğin gazetecilerini yetiştirme adına çok güzel bir protokol olarak dikkati çekiyor.
Evet, voleybolda da gelişmeler var.
Evet, voleybolda artık normal sezonu tamamladık. Normal sezon bitti. Artık play-off ve play-out şeyleri, o maçları bekliyor. Tabii bu arada Türkiye Kupası maçlarıyla da bu hafta heyecan yaşanacak. Venüs Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı arkasından Vakıfbank ve Fenerbahçe ilk 3 sırayı aldı. Erkekler Efeler Ligi'nde ise Arkas 2. Halkbank 3. Pardon, Halkbank lider, Arkas 2. Tamamladılar. Artık şampiyonluk yarışı playoff karşılaşmaları sonunda olacak. Bu maçlarda büyük heyecana sahne olacak. Yani hafta sonu gerçekten çok ilginç müsabakalar futbol severleri, spor severleri bekliyor diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Spor yazarı Ali Öcal konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sırası kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkçeyi konuşma dili olarak şarkı türkü söyler gibi, yazı dili olarak hatasız kullanabilen, sanat dili olarak güzelliğine güzellikler katabilen, bilim dili olarak gelişimine baş koyabilen yurdum insanı sevdalılar aramıyor. Kendine, yurduna, ulusuna güvenen, Türkçeyi onuru, övüncü bilenler birleşin, bu sevdayı yaşatın.
Türkçemize sahip çıkalım.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Ben...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16. İstanbul parçalı çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il geneli sağanak yağışlı 15. İzmir parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17. Erzurum parçalı bulutlu 5, Amsterdam sağanak yağışlı 9, Atina sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu 23, Berlin çok bulutlu 9, Paris sağanak yağışlı 13, Roma çok bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 6, Kiev yağmurlu 7, Londra yağmurlu 12, Moskova parçalı bulutlu 0, Lefkoşa sağanak yağışlı 23, Madrid az bulutlu 21, Mekke parçalı bulutlu 35, New York az bulutlu 7 ve Viyana parçalı bulutlu 9 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı önemli bir değerini daha yarın son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi genel başkanlarından İrsen Küçük hafta sonunda yaşamını yitirmişti. 1940 yılında doğan İrsen Küçük yüksek öğrenimini Ankara'da tamamlamış ve 1966 yılında Ziraat Fakültesinden mezun olmuştu. Bir süre sektörde Türkiye'de çalışan İrsen Küçük daha sonra ülkesine dönüp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o zamanki adıyla tabii ki Kıbrıs Türk Federe Devleti zamanında özel sektörde çalışmaya devam etmişti. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapılmasının ardından İhsan Küçük siyasete atıldı ve kurucu meclis çalışmalarında bulundu. 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesi ve anayasasının yazılması çalışmalarında bizatihi bulundu. Hemen arkasından da 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından yine anayasa çalışmalarında yer aldı. İhsan Küçük 2010 yılında Derviş Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığından seçilmesiyle önce Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na vekalet etmeye başladı. Hemen arkasından da seçimlerle başbakanlığa getirilmişti. Ancak hem 2 yıllık süresi boyunca başbakanlığını partisindeki tartışmalar hızlanarak devam etti. 2013 yılına gelindiğinde ise Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı hem mahkeme kararıyla düşürülmüştü hem de Ulusal Birlik Partisi seçimlerden tarihinin en ağır yenilgilerinden birisiyle çıkmıştı ki İhsan Küçük Başbakan olarak katıldığı bu seçimde milletvekili dahi seçilememişti ve bu seçimin ardından da İhsan Küçük aktif siyasi kariyerine noktayı koymuştu. Evli ve iki çocuk babası olan İhsan Küçük bir süreden beri çeşitli akciğer rahatsızlıkları ve kalp yetmezliği sorunuyla Rum kesimindeki özel bir hastanede tedaviyi görüyordu. Pazar günü bu mücadelesinden yenik ayrıldı İhsan Küçük ve hayata gözlerini yumdu. Yarın İhsan Küçük için önce devlet terörünü düzenlenecek. Hemen arkasından da İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa'daki mezarlıkta toprağa verilecek. Kendisi için sevenleri de son görevlerini yapmak üzere burada bulunacaklar. Cuma günü ise Kıbrıs'ta önemli bir açılış yapılacak. Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş Kıbrıs'taydı. 1917 yılında Lefkoşa'daki Haydarpaşa Mahallesi'ndeki küçük bir evde dünyaya gelen Alparslan Türkeş 16 yaşına kadar bu evde yaşamış ve 1933 yılında ailesiyle beraber İstanbul'a göçmüştü. Ondan sonra ise bildiğiniz gibi Harp Akademisi'nde okuyarak albaylığa kadar yükselmiş Türk ordusunda ve daha sonra siyasete atılarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanlığını yapmıştı. Alparslan Türkeş'in o doğduğu ev uzun bir süre ailesi tarafından kiracılara verilmişti ama son kiracının çıkmasının ardından ev oldukça yıpranmış bir vaziyetteydi. Birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konu hakkında bilgi sahibi olmasının ardından gerek Başbakan Yardımcılığı döneminde oğlu Tuğrul Türkeş'in de bizatihi evi ziyaret ederek durumunu incelemesinin ardından evin restore edilmesine karar verilmişti. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen bu restorasyon çalışmalarının aslında Mart ayı sonunda tamamlanması öngörülüyordu. Ancak herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Cuma günü Alparslan Türkeş'in doğduğu ev müze olarak hizmete açılacak. Burada kendisine ait şahsi eşyaları, Kıbrıs tarihini yakından yansıtacağını düşündüğümüz bir takım başka manevi değere sahip eşyalarında sergilenince gelen bilgiler arasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üçüncü konu ise iş kazaları. Bu hafta içerisinde neredeyse her gün bir başka inşaatta iş kazası meydana geldi ve genç yaşta çalışanlar yüksek binalardan düşerek yaşamlarını yitirdiler. Son kaza ise kurulan kalıpları denetleyen bizatihi işverenin geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesiydi. Bir anda gözler tabii ki inşaat sektörüne çevrildi. Hemen hemen her gün bir işçinin inşaatlarda düşmesi öncelikli olarak inşaatlarda yeterli güvenlik önlemi alınıyor mu sorusunu gündeme getirdi. Ancak kaza yapanların statülerinin de yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla sektördeki sorunların yalnızca bununla sınırlı kalmadığı da hemen altı çizilen bir başka konuydu. Güvenlik önlemlerinin yeterince alınmayışı, ucuz iş gücü peşinde koşan kimi bir takım işverenlerin kaçak işçi çalıştırma konusundaki ısrarı ve bir türlü devlet yetkililerinin bu kaçak işçi sorununa çözüm bulamayışı temel sorunlar olarak göze çarpıyordu. Bu gazetelerde yansıdı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yayın yapan neredeyse tüm gazetelerin ön sayfasında işte bu iş kazalarına dikkat çekilmişti. Özellikle Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı konunun üzerine hassasiyetle eğiliyor. Ancak dediğimiz gibi son hafta içerisinde 5 ayrı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Bunun da bir an önce çözümlenmesi gereken önemli sorunlardan biri olarak hükümetin önünde durduğunu söylemek mümkün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci yazar Bahattin Cerda. Hoş geldiniz programımıza. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Aslında gündemin ilk sıralarında S-400 başlığı var. NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alacak olması ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde yaşanan gerginlik ve son gelişmeler bizim de gündemimizde. Dünya basınına nasıl yansıdı onu sorarak başlayalım.
Aslında Amerika ile Türkiye arasında yaşanan bu S-400 gerilimi bütün dünyayı ilgilendiren bir hale geldi. Çünkü işin içerisinde NATO var. NATO demek Amerika demek. Aslında böyle olmaması gerekiyordu. Fakat S-400 savunma sistemi ile Türkiye'ye Amerika tarafından sağlanacak bu F-35 savaş uçağı satma kararı birbiriyle kıyas edilerek değerlendiriliyor dünya basınında ve ilgili kişilerin bu konuyla ilgili yapmış oldukları açıklamalar yer alıyor. Yani mesela Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı açıklama yer almıştı. Eğer diyor Türkiye'yi Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımını yeniden gözden geçireceğiz. Ve hatta diyor gelecekteki diğer muhtemel silah satışlarının da riske gireceği konusunda biz Türkiye'yi açıkça uyardık diyor. Bu çok ciddi bir uyarı aslında. Ve işin içerisine ABD, Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Orgeneral de giriyor. Ve bu konuda Amerika'nın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmaması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla aslında buradan da anlaşılacağı üzere Amerika NATO'yu domine ediyor. Türkiye'ye karşı diğer NATO ülkelerini de yanına alarak aslında bir anlamda Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. En son Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence bir açıklama yapmıştı ve silah satın alınmasına sessiz kalamayacaklarını, müttefiklerimiz giderek doğuya bağımlı hale geldiği sürece batının güvenliğini garanti altına alamayız ifadeleriyle basına yansımıştı. Dolayısıyla o tarafta Amerika tarafından Türkiye'ye karşı oluşturulan bir blok söz konusu. Ve bu bloktan geliyor açıklamalar. Fakat dediğim gibi Pentagon da bu konuyla ilgili olarak açıklama yaptı ve F-35 ve Patriot'ları almaları söz konusu olamayacak. İlişkileri yeniden gözden geçireceğiz. Bunun bir sonucu olmalı. Yani bunun bir bedeli olmalı. Türkiye'ye ödetilmeli şeklinde. Fakat aslında F-35'ler konusunda ciddi manada bir mesafe kat edildi. Savunma Bakanı Hulusi Akar, pilotlarımız orada eğitim alıyor, lojistik personelimiz ilgili kişiler orada bu süreçleri her açıdan takip ettikleri halde bunlar sürerken, yani bu süreçler sürerken biz size F-35'leri vermeyeceğiz demeleri hiçbir şekilde hukuka da akla da uygun değil. Bu konuda biz de gerekli olan girişimleri yapacağız şeklinde bir ifade kullanmıştı. Ama en net ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Bu da basına yansıdı. Bu işin bittiğini, artık konuşmanın anlamı olmadığını ifade etti. Diğer taraftan şimdi Türkiye eleştirilirken neden NATO müttefiki olan diğer ülkeler, yani Bulgaristan S-300 için, Yunanistan yine S-300 için eleştirilmiyor. Onlara neden herhangi bir şekilde bir dayatma yapılmıyor da biz S-400 alacağımız zaman bize böyle bir çifte standartlı bir dayatma söz konusu oluyor şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Aynı zamanda bu konuda Türkiye'nin son dönemde özellikle bölgesinde ve Suriye'de gelişen olaylarla ilgili olarak aktif rol almasının aslında bunu etkilediğini, yani Amerika'nın Türkiye'ye karşı tavrını etkilediğini, meselenin de aslında bu olduğunu, görünen yüzünün S-400 olduğunu, fakat bölgedeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket eden Türkiye'nin aslında Amerika'yı rahatsız ettiğini ifade etmişti. Fakat bütün bu açıklamalar karşı tarafın Türkiye'ye karşı tavrını biraz daha ciddileştirdi. Biraz daha açıklamaların tonu yükseldi ve sonrasında biz Washington Post'ta şöyle bir haber gördük. Amerika F-35 parçalarının üretildiği Türkiye'ye alternatif aramaya başladı şeklinde bir açıklama gördük. Türkiye bu noktada önemli bir yerde duruyor. Çünkü yaklaşık gövdesinden motoruna kadar 19 parça burada üretiliyor. Hı. İçinde Tayin'in, Aselsan'ın olduğu 7 tane firma var. Ama gazetenin ifade ettiği şekliyle bu Türkiye'nin tavrından dolayı aslında Amerika'nın ve ilgili şirketin yeni alternatifler aramaya başladığını ve hatta ABD yönetiminden bir yetkilinin de bizim de kendi adımıza gerekli adımları atma sorumluluğumuz var ifadesini kullandığını gösteriyor. Ve şöyle konuşuluyor, hatta F-35 ve S-400 krizi en ciddi gerilim olacak Amerika ile Türkiye arasında şeklinde bir ifade var. Ve bu konu üzerinden Türkiye'ye eleştiriler şöyle geliyor. Diyor ki Erdoğan batıdan uzaklaşarak Türkiye'nin ilerlemesini sabote ediyor şeklinde böyle bir noktaya getiriliyor aslında söz konusu haberler. Hatta deniliyor ki bu konuda Erdoğan batıya kafa tutuyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin gelişmesinde, ilerlemesinde engel olan Erdoğan'dır şeklinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürüyen bir Türkiye karşıtlığı söz konusu. Fakat bir de işin teknik boyutu var basına yansıyan, o da aslında S-400'lerin bizzat F-35'leri düşürmek için tasarlandığı. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bunu temin ederek başta Amerika olmak üzere NATO'ya karşı ciddi askeri anlamda bir açık oluşturacağı, bir NATO üyesinin uyarılara rağmen böyle devam ettiği müddetçe iki rakip savunma sisteminin bir arada bulunmasının NATO'nun da güvenliğini tehlikeye atacağı şeklinde bir ifade kullanılıyor. Ve şu ifadelere devam ediyor. Türk lideri kendi ülkesinin ilerlemesini sabote ediyor. Ve sonrasında özgür basını ezdi, bir zamanlar güçlü orduyu zayıf düşürdü, binlerce muhalifi hapse attı diye bizim Batı medyasında devamlı gördüğümüz cümleler arka arkaya sıralanıyor. Bu cümleler aslında standarttır Batı medyasında. Her konuda muhakkak Türkiye ile Türkiye'nin yönetimini, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden birbirinden ayrıştırarak aslında siz böyle bir lideri hak etmiyorsunuz tarzında bir sonuç çıkartıyor Batı medyası birçok noktada. Bununla ilgili olarak dediğim gibi Türkiye'nin F-35'lerle ilgili olarak bugüne kadar yapmış oldukları ve atmış oldukları adımlar aslında birebir hak ettiğini gösteriyor ki az bir rakam değil, 100 civarında bir F-35'ten bahsediliyor. 2 tanesi henüz teslim edilmiş. Dolayısıyla bu noktada Türkiye son dönemde kendi kendine yeten bir ülke haline gelmiş durumda. Mesela Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir yıllık dünyada silah ticareti raporu var. Bu rapor diyor ki Türkiye 2014-2018 döneminde 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını %170 artırdı. Şimdi bu artış bir noktada birilerini rahatsız ediyor demek ki. Özellikle de şöyle diyelim, silah ticaretinin çoğunu Orta Doğu'ya yapan Amerika'yı. Çünkü yine aynı raporda deniliyor ki Amerika toplam ihracatının %52'sini Orta Doğu'ya yapıyor. Başta işte Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelere yapıyor. Ve aslında Orta Doğu'daki bir anlamda kaostan, savaştan besleniyor her zaman için Amerika. Netice itibariyle bu ve benzeri türdeki haberler devam edecek. Hatta Times'in bir haberi var. O için içine Moskova'yı da katıyor. Diyor ki bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden düşünmeli. Çünkü Rusya güvenilmez bir müttefiktir. Yani kiminle hareket ettiğinize dikkat edin. Şöyle devam ediyor haber. NATO güvenliğini tehlikeye atmakla birlikte aslında Türkiye uzun süredir Batı ittifakından uzaklaşıyor. Putin'in buradaki amacı NATO ittifakını bölmek, bölmeye çalışıyor. Kaybedenler Türk halkı olacak deniliyor. Ve bir noktada Türkiye tarihi olarak haklı nedenlerle Rusya'ya temkinli yaklaştı. Aslında Türkiye'nin yeri Amerika'nın yanıdır. Bizim tarihi 1946'ya dayanan o öteden beri devam eden askeri lojistik anlaşmalarımız var. Ama Türkiye Rusya'nın güvenilmez bir müttefik olduğunu anladığında geç olabilir tarzında, böyle aba altından sopa gösterir tarzındaki ifadeler de yer alıyor. Hatta S-400 anlaşmasını bitirirse bunun karşılığında muhtemelen Amerika'nın Suriyeli Kürtlerden desteğini çekmesini isteyeceğini ifade ediyor Türkiye'nin. Ve Moskova'nın Washington'la Ankara'nın arasını açmak için bu kozu kullandığı defalarca ifade ediliyor. Hatta şu bile söylenildi medyada. Bu gerekli olan F-35'ler, Patriotlarla ilgili bu askeri bilgiler bir noktada Rusya'ya aktarılacak tarzındaki iddialar bile yer aldı. Dolayısıyla bunun ileriye dönük olarak ne gibi yaptırımları olacağını bekleyip göreceğiz her iki ülke açısından da.
Peki bir de bu Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan S-400 gerilimiyle eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'nin vergi avantajı sağlayan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarılması meselesi var. Bu konu Batı medyasında nasıl yer buldu?
Aslında gerek Türkiye'de gerek dünyadan yorumcular bu konunun bu askeri S-400, F-35 gerilimiyle bağlantılı olmadığını ifade etmeye çalıştılar. Fakat ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Amerika basit bir gerekçeyle, yani karara gerekçe olarak diyor ki Türkiye'nin ekonomik olarak yeterince gelişmiş olması bundan çıkartılmasına bir nedendir deniliyor. Bu kriterleri sağlayan 120'den fazla gelişmekte olan ülkenin binlerce ürününü Amerikan pazarına gümrüksüz girişiydi bu. Türkiye açısından da bu önemli bir değerdi. Fakat bu noktada aslında 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çelişiyor olması Amerika'nın ve bu askeri gelişmelerle eş zamanlı olarak bunun gerçekleştirilmiş olması açıkçası düşündürüyor. Çünkü yorumcular Ağustos'dan beri bunun düşünüldüğünü ifade ediyorlar. Fakat Ağustos ayında da aynı Trump Türkiye'ye karşı demir, çelik vesaire tarzındaki önemli inşaat sektörünü ilgilendiren malzemelerle ilgili ek vergiler getirmişti ve Türkiye ekonomisini bu çok ciddi manada etkilemişti. Ve bunun sonuçlarını genel itibariyle gördük. Şimdi o zaman Ağustos'tan beri planlanan şey bir noktada Türkiye'ye ekonomik olarak da bir zarar vermek ve bir açıdan S-400 konusunda boyun eğdirmek. Yani Rusya'dan uzaklaşmasını, F-35 programına, Patriot programına dönmesini sağlamak. Ve bu noktada aslında altını çizilmesi gereken şey şu: 1975'ten beri Türkiye bu programa dahilken ne oldu da şimdi programdan çıkartılması gerekti? Hem de rakamlar da çok önemli, çünkü 2017'de Türkiye'den yaklaşık 1 milyar 700 milyon dolar değerinde ürün Amerika'ya gümrüksüz olarak ihraç edildi. Şimdi bu rakam önemli bir rakam. ABD'nin Türkiye'den yaptığı tüm ithalatın %17'sine tekabül ediyor. Ama ülkelere baktığımız zaman mesela Hindistan'ı da çıkarttı bu şeyden, vergi avantajlı ülkeler statüsünden. Ama anlaşılan o ki aslında Türkiye'ye adil ve makul bir şekilde pazarına girebilmesi için ABD'ye gereken güvenceyi vermiyorsun şeklinde bir durum söz konusu. Çünkü gerekçeli kararda her ne kadar diğer ülkeleri de ilgilendiriyor olsa da gerçekten bizim için güven vaat etmiyorsun tarzındaki bir ifade de o raporda yer alıyor. Dolayısıyla bu ekonomik gelişme Türkiye ve Amerika arasında yaşanan S-400 geriliminden bence bağımsız değil.
Peki. Şimdi bir diğer mesele, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat tavsiyelerini güncellemesi meselesi. Bu başta Alman basını olarak Batı basınına nasıl yansıdı?
Aslında bu öteden beri konuşuluyor. Devamlı olarak her hani turizm sezonu öncesinde Türkiye ile ilgili Almanya basınında ister istemez bir açıdan da yönetimi Türkiye'ye karşı karar almaya iten bir takım haberler yer alırdı aslında. Bu seferki gerginlik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadeleriyle başladı. Ve bu konuda aslında ilk tepki sözcüden geldi, Almanya sözcüsünden. Hiç de yararlı olmadı şeklinde iki ülke ilişkiler açısından. Fakat daha sonra şu ifadeler yer aldı: Alman hükümetinin Almanya'da terör örgütü olarak tanınan PKK'ya ilişkin tutumunun çok net olduğunu ifade ediyor sözcü. Ancak diyor, toplanma ve düşünce özgürlüğü bizim koruduğumuz ve korunması gerektiğini düşündüğümüz çok önemli değerlerdir şeklinde bir ifade kullanıyor. Ama nedense PKK gibi terör örgütleri Almanya'da bunu kendi lehlerine çok rahat kullanabiliyorlar. Bununla ilgili olarak Almanya son dönemde FETÖ'de dahil bir üs haline geldi. Elimizdeki bilgiler, belgeler, hatta basına yansıyanlar Alman istihbaratının bile onlarla işbirliği yaptığını gösteriyor. Türkiye'de bir noktada haklı olarak bir eleştiride bulundu. Fakat diğer gazeteler de hemen bu konuda Türkiye'ye karşı karalama kampanyasına başladılar. Mesela İngiliz The Times diyor ki Türkiye turistlere Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız diyor şeklinde bir genelleme yaparak aslında cümlelerin maksadını aşan şeklinde yoruma yönelik bir haber kaleme aldı. Mesela diyor ki hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimine muhalefet ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacaklarını söyledi şeklinde maksadını aşan türde bir yorumda bulunuyor. Aynı zamanda Almanya üzerinden devam eden bu sürecin aslında Erdoğan'ın rejiminin Türk kökenli yaklaşık 3 milyon Alman vatandaşı üzerinde etki kurmaya çalışıyor olması olduğu ifade ediliyor. Aslında bu cümle bile onların karın ağrısının ne olduğunu ifade ediyor. Türk kökenli 3 milyon kişi çok ciddi bir rakam. Hem seçimlerde zaten bunun görüyoruz karşılığını. Yani Alman parlamentosu ve siyasetinde Türk kökenlilerin yer almasından tutun da yurt dışı seçmenin kullandığı oyların Türkiye'ye etkisine kadar. Dolayısıyla bu noktada Erdoğan'ın oradaki 3 milyon Türk kökenli Alman vatandaşına oynadığını ifade eder türdeki bir şey kullanılıyor. Bununla ilgili olarak PKK'da geçiyor tabii ki haberde. Mesela Türkiye hükümetine karşı kanlı bir savaş yürüten PKK ile 2016'daki darbe teşebbüsünün arkasında olduğu söylenilen İslami Cemaat Gülen Hareketi ile bağları var denilerek bu gerçekleştiriliyor deniliyor. Fakat ellerinde zaten bu konuyla ilgili hükümetin yani Alman hükümetinin yeterince bilgi belge var. Merkel de buraya geldiğinde gerekli şeyler söylenildi. Dosyalar, klasörler aynı şekilde iletildi. Hatta haberin detaylarında diyor ki Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı açıklamalar Türkiye'de bazı kısıtlamaların konulmasına ve soruşturmaların başlatılmasına yol açılabilir. Siz oraya gittiğinizde dikkatli olun. Keyfi bir şekilde tutuklanabilirsiniz diyor açıkçası. Nedeni de bu FETÖ olarak geçen hareketle ilgili olarak bağlantılı olup olmadığınıza dair bir şüphe olabilir deniliyor. Fakat bununla ilgili olarak nedense somut bir örnek verilmiyor. Yani şu kişiler şu yüzden tutuklandı tarzında. Daha önce hatırlayın bazı gazeteciler vardı. Onunla ilgili ciddi iddialar vardı. Burada yargılandılar. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldılar. Hemen soluğu yurt dışında aldılar. Böyle düşündüğümüz zaman aslında son dönemde Alman muhabirlerinin bu basın kartlarının süresinin uzatılmaması ki aynı zamanda oturum hakkıyla da ilgili bu. Bir anlamda aslında burada yabancı medya mensuplarının ne şekilde çalıştığını da gösterir türdeki bir durum. Yani gözaltına alınmanın Türkiye'de bir açıdan keyfi olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Alman basını özellikle dünyaya. Mesela Alman basınından bazı başlıklar aktaralım ki ne demek istedikleri açık bir şekilde ortaya çıksın. Mesela diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm uyarılara rağmen kendi bildiği yolda ilerlemeyi sürdürüyor. Bu yol ülkeyi yalnızlığa götürüyor. Erdoğan ülkeyi demir yumrukla yönetiyor. Böylece Türkiye'nin Batı ile kurmuş olduğu bağlara zarar veriyor diyor bir Alman gazetesi. Mesela başka bir Alman gazetesi diyor ki Erdoğan'ın bizim hakkımızda kimin haber yapacağını ancak biz karar veririz tutumu. Diğer AB üyelerinden otokrasiyle yönetilen Polonya, Macaristan'ı da etkileyecek. Onlar da böyle hareket edebilir diyor. Böyle bir bağlantı kurmuş. Ve bu seyahat uyarısı ile ilgili olarak aslında Alman hükümeti haklı, doğru yaptı. Çünkü Erdoğan'ı dize getirecek en makul yöntem ifadesi kullanılıyor. Almanya Türkiye'ye artık güvenmiyor ifadesi kullanılıyor. Berlin makul bir reaksiyon gösterdi ifadeleri var. Aynı şekilde Alman siyasiler Ankara'yı Avrupa Birliği'nden uzaklaşmakla eleştirdi ifadeleri var ki zaten Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir şöyle bir açıklama yaptı. Hiç kimse Türkiye'de güvende değil. İster Alman olsun isterse olmasın tarzında. Yani Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarının bile güvende olmadığını ifade eder bir açıklama. Bu aslında Türkiye ile Almanya arasında var olan değişik şekillerde ortaya çıkan gerilimi devamlı kaşımaya yönelik bir girişim ki Alman makamları Türkiye'ye karşı harekete geçsinler. Fakat bir şey daha söyleyelim. Bu da ayrı bir nokta. Türkiye Almanya için çok önemli bir ülke diyen Alman basını da var. Hatta şunu yapan var. Almanya'nın önemli gazetelerinden Faz 16 sayfalık Türkiye'de tatil temalı ek bir yayın yapıyor ve Almanları Türkiye'de tatil yapmaya davet ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Almanya içerisinde ekstra az da olsa sesi cılız da çıkıyor olsa böyle sesler de var ama genel itibarıyla Alman basını Türkiye karşıtlığı üzerinden devam ettiriyor. Hatta Türkiye'ye karşı yaptırımların daha da fazla artırılmasını ifade ediyor. Fakat Türkiye'nin elinde de önemli kozlar var aslında. O da Almanya'nın öteden beri PKK'ya sağlamış olduğu silahlar, lojistik destekler, Alman milletvekillerinin Kuzey Irak'taki fotoğrafları da dahil olmak üzere. Aslında Almanya'nın sicili bu noktada bakacak olursak bozuk. Türkiye'nin Almanya eleştirisinde böyle önemli haklı bir tarafı var. Haliyle Türkiye'de kendi güvenliğini düşürüyor. Yani teröre bulaşmış kimselerin ülkesine girmesini istemiyor. Aynı Almanya gibi. Bakın şimdi Almanya'ya gitmeye kalkın, olmadık prosedürlerle sizi yoracaklardır. Olmadık soruşturmalarla belki girişinizi engelleyeceklerdir. Almanya bu açıdan hiç öz eleştiri yapmıyor açıkçası.
Peki, evet, yaşanan gelişmeler bu şekilde yansımış Batı basınına. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Gazeteci yazar Bahattin Cerda konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.